Merhaba kıymetli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son yıllarda Mekke'nin üstündeki tepelerden birisinde bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi adet edinmişti. Yanına biraz yiyecek alır ve birkaç gece Allah'a ibadetle geçirirdi vaktini. Ramazan ayı onun geleneksel inziva ayıydı. 40 yaşındayken, Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona, "Oku," dedi. Hazreti Muhammed, "Ben okuma bilmem," diye cevap verdi. Bunun üzerine melek onu dayanabileceği son noktaya kadar sıktı, daha sonra bıraktı ve tekrar, "Oku," dedi. Efendimiz yine, "Ben okuma bilmem," diye cevap verdi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam onu tekrar sıktı ve "Oku," dedi. Hazreti Muhammed yine "Ben okuma bilmem," diye cevap verdi. Bunun üzerine Cebrail onu tekrar sıktı ve şöyle dedi: "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. O sana bilmediğini öğretendir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri meleğin arkasından tekrar etti ve melek onu bırakıp gitti. Peygamber Efendimiz daha sonraları şöyle söylüyor arkadaşlar: "Sanki kelimeler kalbime yazılmıştı. Fakat kendisine bir cinin musallat olmasından korktu. Bu yüzden hemen mağarayı terk etti. Mağaradan inerken yukarıdan bir sesin şöyle dediğini işitti: "Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im." Peygamber Efendimiz gözlerini yukarıya çevirdi. Cebrail şimdi de asıl şekliyle görünüyordu ve bütün gökyüzünü kaplamıştı. "Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im," diye tekrar etti. Peygamberimiz meleğe bakmaya devam etti. Daha sonra gözlerini ondan çevirdi, fakat nereye bakarsa baksın melek oradaydı. Doğu, batı, güney, kuzey tüm ufku kaplamıştı. Nihayet melek ondan ayrıldı ve o da evine döndü. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in gelen ilk ayetle birlikte insanların okumaya, kendisi ve kainat üzerinde düşünmeye, yüce yaratıcıyı fark etmeye yönlendirmiştir. Cebrail aleyhisselam vahiyleri bazen melek şeklinde getiriyordu. Bazense bir başka hüviyette, bir başka surette getirip Peygamber Efendimiz'e mesajları iletiyordu. Vahiy nasıl geliyor? Kıymetli arkadaşlar, bir gün sahabeden Haris radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e sordu: "Ya Resulallah, sana vahiy nasıl geliyor?" Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi: "Vahiy bana bazen çıngırak sesi şeklinde gelir. Bu vahyin bana en ağır gelenidir. Bu durum geçer geçmez meleğin söylediğini tam olarak öğrenmiş olurum. Bazen de melek bana insan şeklinde gelir. Benimle konuşur ve ben ne demek istediğini tam olarak anlamış olurum." Hazreti Ayşe der ki: "Şiddetli soğuğun olduğu bir günde kendisine vahiy gelirken görmüştüm. Bu durum geçtiği halde şakaklarından terler akmaya devam ediyordu." Peygamber Efendimiz'e vahyin geliş şekilleri farklıdır kıymetli arkadaşlar. Tabii vahyin gelişi esnasında Peygamber Efendimiz oldukça etkilenmektedir. Kur'an kitap haline geliyor. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz hayattayken kitap haline getirilmiş değildi kıymetli arkadaşlar. Vahiy katipleri yazdıkları Kur'an ayetlerini evlerinde saklıyorlardı. Kur'an'ın iki kapak arasına alınması Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleşti. Bu süreci vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit anlatıyor. Hazreti Ebubekir dinden dönenlere karşı yapılan Yemame Savaşı sırasında beni yanına çağırdı. Gittiğimde yanında Hazreti Ömer de oturuyordu. Hazreti Ebubekir bana, "Bak, Ömer bana gelip Kur'an'ın, yani Kur'an'ı iyi bilen hafızların da katıldığı Yemame savaşları şiddetlendi. Ben bu savaşın Kur'an'ı iyi bilen bu kişilerin tüketeceğinden, onlarla birlikte Kur'an'ın da kaybolacağından korkuyorum. Bu sebeple Kur'an'ın kitap haline getirilmesini emretmeni uygun görüyorum dedi. Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparım diye cevap verdim. Ancak Ömer, bunda hayır vardır diyerek ısrar etti. Ben her ne kadar bu meseleye yanaşmak istemesem de, Ömer bu işin peşini bırakmadı. Sonunda Yüce Allah, Ömer'in aklının yattığı işe benim de aklıma yatırdı. Ben de meselenin gerekliliğine Ömer gibi inanmaya başladım. Sonra Ebu Bekir bana döndü, şunları söyledi. Sen genç ve akıllı bir kimsesin. Hiçbir konuda sana karşı güvensizliğimiz yoktur. Üstelik sen Hazreti Muhammed'e vahiy katipliği yaptın. Gelen vahiyleri yazdın. Şimdi Kur'an'ın peşine düş ve onu bir araya topla dedi. Allah'a yemin olsun ki Ebu Bekir bana dağlardan birini taşıma görevi verseydi bu bana teklif ettiği işten daha ağır gelmezdi. Kendisine itiraz ettim. Siz Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsınız dedim. Ebu Bekir beni ikna etmek için vallahi bu hayırlı bir iştir dedi ve bu konuda ısrarlarını sürdürdü. Sonunda bu iş benim aklıma iyice yattı ve Kur'an'ın peşine düştüm, yapılacak hizmeti halka duyurdum, kimin yanında Kur'an'dan yazılı bir ayet varsa bana getirmesini istedim. Her ayet için iki şahit olmadıkça kabul etmedim. Böylece Kur'an'ı kumaş parçaları, hurma dalları, düz taş parçaları ve ezberlemiş olanların zihinlerinden toplamaya başladım. Tevbe suresinin son kısmını yazılı olarak Huzeyme el-Ensari dışında kimsenin yanında bulamadım. Sonunda yazılmış Kur'an sayfalarını bir araya topladım. Bu sayfalar vefatına kadar Hazreti Ebu Bekir'in yanında kaldı. Sonra da Hazreti Ömer'e geçti. Onun da ruhunu teslim etmesinin ardından kızı ve Peygamberimizin eşi Hazreti Hafsa'ya kaldı. Kur'an Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in ileri görüşlülüğü sayesinde kitap haline getirilmiştir. Müslümanlar Kur'an'ın kitap haline gelişi sürecinde oldukça dikkatli davranmışlardır. Cebrail'le son buluşma. Peygamber Efendimiz Kur'an'dan gelen her ayeti etrafında bulunan vahiy katiplerine, yazıcılara yazdırıyordu. Katip yazmayı bitirdiğinde ise ona yazdığı metni okumasını söyleyerek kontrol ediyordu. Bu dönemde Müslümanlar içinde kendisi için Kur'an yazan ya da başkasına yazdıranlar da vardı. Bu kişiler fırsat buldukları ilk anda yazdıklarını kontrol için Hazreti Peygamber'e okuyorlardı. Resulullah Ramazan ayında gündüzleri o güne kadar inen ayetlerden oluşan Kur'an metnini baştan sona okuyordu. Sahabiler daha önceden yazmış oldukları metinleri alarak geliyorlardı. Ayrıca Ramazan aylarında geceleri Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamla buluşuyor, o güne kadar gelen bütün ayetleri ona okuyordu. İbn Abbas, bu dönemde Peygamber Efendimizin hayırlı, tatlı, esintili rüzgarlardan daha cömert olduğunu söylemektedir. Bu buluşmalar birçok defa yapılmıştır. Cebrail ile Peygamber Efendimizin son buluşmalarında Kur'an'ı karşılıklı olarak iki defa okumuşlardır. Bu okumaya arz denmektedir. Bu metot Hazreti Peygamber dönemiyle sınırlı kalmamış, onun vefatından sonra da Kur'an eğitiminde uygulanmıştır. Her Ramazan ayında halk arasında yaygın olarak tatbik edilen mukabele geleneği ise bu olayın hatırasını canlı tutmak amacına yönelik bir uygulamadır kıymetli arkadaşlar. Ramazan ayında Kur'an metni baştan sona gözden geçirilmiştir. Kur'an'ın günümüze kadar bozulmadan gelmesinde mukabele yönteminin etkisi büyüktür. Kur'an masal değildir. Mekke'de Nadr bin Haris adında bir adam vardı. Bu kişi zeki, kurnaz ve açık göz bir adamdı. İran'ı gezmiş, Farsçayı öğrenmişti. İranlıların birçok hikayesini bilmekteydi. Mekkeliler Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanmıyorlardı. Onun bir masal ya da şiir olduğunu düşünüyorlardı. Nadr'ı konuşturarak Peygamber Efendimiz'i zor durumda bırakmak istiyorlardı. Güya bak, senin gibi sözler söyleyen, lafları ard ardı dizen başka kimseler de var demek istiyorlardı. Nadr ise, Muhammed benden ne bakımdan güzel söz olabilir ki diyerek büyüklük taslıyordu. Peygamber Efendimiz, Nadr'ın sözlerini dinledikten sonra ona Kalem suresinin ilk ayetlerini okudu. Burada Allah peygamberimizi teselli ediyor, Kur'an'a düşmanlık gösterenleri ise şiddetle kınıyordu. Mekkeliler Nadr'ı konuşurken onu dinler görünmekle birlikte Kur'an ayetlerinin çekiciliğinden kendilerini bir türlü alamıyorlardı. Kur'an'ın hoş ahengi kalplerine işliyor, ruhlarını sarıyordu. Kur'an-ı Kerim'in eşsizliği karşısında tüm masallar sönük kalacak, zamanla tüm inanmayanlar bu gerçeği tasdik edeceklerdir. Kur'an, ona karşı çıkanları bile etkileyen muhteşem bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bir takım kıssalar, şiirsel ifadeler yer alır ama bunların amacı insanları doğru yola iletmek, bunların amacı insanlara hakikati aktarmaktır. Üç soru ve geciken vahiy. Kur'an'ın tesirini azaltmak isteyen Mekkeliler, Medine Yahudilerinden yardım istemişler. Yahudiler Peygamber Efendimiz'i köşeye sıkıştırmak amacıyla ona bir takım sorular sormak istiyorlar. Mekkeliler Peygamber Efendimiz'e geliyorlar ve ''Ya Muhammed, eski dönemlerde mağaraya giden ilginç bir hikayesi olan gençlerden bize haber ver.'' dediler. Ayrıca her yeri dolaşıp doğu ve batıya ulaşan adamın hikayesini de anlat. Bunun gibi ruh nedir? Bize bildir dediler. Peygamber Efendimiz bu soruların cevabını bilmiyordu. Yahudilerden akıl alınarak sorulan bu sorular karşısında yarın size cevap veririm dedi. Bu süre zarfında Allah'tan cevapları bildiren vahiy gelir diye bekliyordu. Fakat vahiy gecikti. Bu sırada soruyu soran Mekkeli müşrikler sevinçten uçuyorlardı. 15 gün geçmesine rağmen hala cevap yoktu. Peygamber Efendimiz bu duruma çok üzüldü. En sonunda Cebrail geldi. Peygamber Efendimiz, "Ey Cebrail, geciktin. Çeşitli şüphelere yol açtın." dedi. Cebrail aleyhisselamsa şu ayeti okuyarak cevap verdi. "Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz. Geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek ona mahsustur. Rabbin unutkan değildir." Sonra Cebrail, Hazreti Peygamber'e Kehf suresini okumaya başladı. Bu surede Mekkelilerin sorduğu sorulara cevaplar vardı. Mekkeli müşrikler bu cevaplar karşısında diyecek bir şey bulamadılar ve susup kaldılar. Kur'an-ı Kerim'in fazileti. Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için en faziletli kitaptır. Onun fazileti bir hidayet rehberi olmasından kaynaklanır. Kur'an'ın amacı insanları doğru bilgilerle donatarak hidayete erdirmektir. O kalpleri aydınlatan bir nur, önümüze ışık tutan bir kandildir. Bu durum Kur'an'da şu şekilde ifade edilmektedir. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olana bir şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir. Kur'an sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için apaçık bir öğüttür. Maddi ve manevi hayatın en doğru şekilde inşa edilmesi için şaşmaz bir kılavuzdur. Kur'an ele aldığı konularla insanların doğru davranışlara ulaşmasını hedefler. Kur'an, insana yaratıcısını tanıtır ve ona karşı görevleri hakkında bilgi verir. İbadetlerini nasıl yapacağını, eşine, çocuklarına, anne babasına, yakınlarına ve topluma karşı sorumluluklarının neler olduğunu açıklar. Kur'an-ı Kerim'in okunması da oldukça faziletlidir. Peygamberimiz Kur'an okuyan mümini kokusu hoş, tadı güzel olan portakala, Kur'an okumayan mümini ise kokusu olmayan ancak tadı güzel olan hurmaya benzetmişlerdir. Yüce Allah bizleri, Peygamberimizi kendisine örnek alan, Kur'an'ı doğru bir biçimde anlayıp yaşamına aktaran güzel kullarından eylesin. Kıymetli arkadaşlar, programımızın geçmiş bölümlerini Mustafa Durmaz YouTube kanalımızdan ve radyomuzun web sayfasından takip edebilirsiniz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.